Ayrım 23.
Şu anda gözlerindeki bağı çözüp gerisin geri köye dönmek, bir daha da o ince Mehmet'in adını ölünceye anmamak istiyordu ya, yapamıyordu. Çok sarp bir yola düşmüşlerdi, bunu atın ayağının altından aşağılara doğru akan taşlardan, bir de atın durmadan tökezlemesinden biliyordu. Eğer kaşına sıkı sıkıya yapışmıştı, öndeki Temir'in atla birlikte körük gibi soluduğunu duyuyor, geber, geber gözlerimi bağlayan pis aydınlı, geber diyordu. Şu sağ ayağında derin bir uçurum olsa, atın da ayağı kayıverse, hürü de atla birlikte yuvarlansa gitse uçurumun dibine de paramparça olsa, sen de gelsen hay İnce Mehmet, uçurumun dibinde onun kanlı ölüsünü görsen, uçuruma inemeyip onun ölüsünü bile kaldıramasan, kartallar da gelip üleşini parçalasalar, o zaman ne yaparsın sen İnce Mehmet? De bana, söyle bana, zil takar da anam ölmüş diye ağlar mısın? Hiç de ağlamazsın, o seni doğurmaz olasıca dönenin öldüğünü sana ben söyledim de ağladın mıydı? Geldiğine bin pişman olmuştu. Bu sefil İbrahim'in oğlundan da hayır mı çıkardı? Öfkeden sonunda o hale geldi ki şurada şu sümüklü pis yürükten utanmasa oturup hüngür hüngür ağlayacaktı. Temir ise at üstündeki yaşlı kadının homurtularını duyuyor. Arada sırada da dönüp baktığında onun gerilmiş öfke içindeki yüzünü görüyor. Onun öfkesine bir anlam veremiyordu. Öfkeden eğere öylesine sıkı sıkıya yapışmıştı ki hüryana, kas katı kesilmişti. At bir yerde durunca bir uykudan uyanırcasına irkildi. Geldik ana, gözlerini aç. Hürü var öfkesiyle bağırdı gözlerini açarken. Gelmez olaydık, ben ona şimdi ne yapacağımı bilirim. Temir onu attan indirmek istedi. Yaklaşma bana, sürme elini, ben kendi binerim. Attan atlayıp kapısında silahlı baba yiğit bir kişi duran mağaranın büyük ağzından hışıp gibi içeriye daldı. Dalmasıyla mağaranın ortasında zınk diye durması, ardından da onun üstüne atılıp kucaklaması bir oldu. Mehmet'im, yiğidim, aslanım, yavrum, nasılsın? Mehmet gözlerini açtı, gözlerini sevecenlikle ona dikti, baktı, gülümsedi. Çok şükür dünya gözüyle seni gördüm ya ana dedi. Bundan sonra ölsem de gam yemem. Bütün istediğim buydu. Allah'ıma hep yalvarıyordum. Anamın yüzünü bana göstermeden öldürme diyordum. İşte Allah da... Gözlerinden boşanan iki damla yaş yanaklarına doğru akıyordu. Sus köpek diye bağırdı Hürü. Anan sana kurban olsun. O nasıl bir söz ki senin ağzından çıkan? Sus! Susmazsan böyle avrat gibi, bebecikler gibi mızırlanırsan hemen şimdi buradan başımı alır da giderim. Göster, göster bana yaralarını benim gül yüzüm. Mehmet gülümseyerek yaralarını gösterdi. Yaraları güzelce sarılmıştı. Hürü ilk olarak onun yatağına bir göz attı. Bu yatak dün gece yattığı yatağın tıpkısıydı. Yaraları sızlıyor mu? Azıcık. Demek ki çok sızlıyor. Ayağa kalktı, mağaradan dışarıya çıktı. Temir'i arandı. Kapıdaki adama, nerede o Temir? Hani benim gözlerimi bağlayan diye sordu. İçeride ana dedi o iri adam gülümseyerek. Hürü mağaraya geri döndü. Temir yatağın baş ucunda ayakta duruyor, dalmış düşünüyordu. Cerrah getirdiniz mi yavruma? Temir 3 tane dedi, dışarıya yürüdü. Hürü ana anlamıştı, o da onun arkasından dışarıya çıktı. Bir kayanın duldasına varıp çömeldiler. Söyle Temir, oğlum iyi değil mi? Temir üzüntülü bir sesle, iyi değil ana dedi. Cerrahlar ne dediler? Kurşunları çıkaramadılar. Cerrahlardan ikisi Yörüklerdendi. Birisi de şu aşağıdaki köyden. Demek benim yavrum ölecek. Onun orasını Allah bilir ana. Benim yavrum ölmeyecek. Onun orasını gene de koca Allah'ımız bilir ya. Hürrice'nin yavrusu düşman kurşunundan ölmez. İnşallah ana. Allah ağzından duysun ana. Hürü içeriye girip Mehmet'in baş ucuna oturdu. Saçlarını, alnını okşamaya, onu öpmeye başladı. Onunla sıcak yürekten yumuşacık konuştu. Onu Mehmet'in başında böyle görenler bu tepeden tırnağa sevecenlik, sevgi kesilmiş kadının o olduğuna bir türlü inanmazlardı. Mehmet'in ateşi vardı ya, o kadar da değildi. Bir ara gözlerini açtı, Hürü'ye baktı, gülümsedi. Sen geldin ya, dünya gözüyle seni bir daha gördüm ya, artık iyileşirim. İyileşeceksin diye sert, kesin konuştu Hürü. İyileşmemek olmaz. Ben sana şimdi bir çorba pişireceğim ki. Dışarıya çıktı Temir'e. Çorba yapacak bir şeyleriniz var mı? Her şey var ana, ne istersen. Ama o ağzına günlerdir bir şey koymuyor ki. Ben pişirirsem koyar. Sen şuraya bir ateş yak bakalım. Tencereyi de getir. Bol da nane topla şuralardan. Buraya ateş yakılmaz ki anam. Nedenmiş o diye çıkıştı Hürü. Dumanını görürler. Mağaranın içinde de olmaz. Dumanı bunaltır oğlumu. Temir düşünüyordu. Düşünme o kadar. Duman gözükmez bir yer bul. Şurada küçük bir mağara daha var, olur mu ana? Olur dedi Hürü, sevinmişti. İlk olarak açılmış, yüzü ışımıştı. Naneli çorba onu açar. Kollarını sıvadı, küçük mağarada oğluna özene bezene naneli bir çorba pişirdi ki, içen kaşığı da birlikte yutar. Hem de küçük mağaranın dışına bir damla duman salmadı, ne etti eyledi de. Günlerdir ağzına bir lokma koymamış Mehmet kocaman bir sahan çorba içti. Demedim mi ben sana ana, sen gelince ben iyileşirim. İyileşeceksin. O gece sabaha kadar Mehmet inledi. Hürü uyumuyor, onun inlemelerini, soluğunu dinliyordu. Hasta 2-3 kere de uyudu, hem de uzunca. İşte bu iyiye alametti ya. Ateş, bir de inlemeler onun gözünü korkutmuştu. Sabah olunca Hürü bir güzelce çorba daha pişirdi. Bu da yoğurtlu dövme çorbasıydı. Çorbanın içinde gene bol bol taze nane vardı. Mehmet bu sefer de çorbayı içti bitirdi. Çorbadan sonra elini Mehmet'in başına koydu. Ateş öyle duruyordu. Bu olmaz olası ateş. Buna bir cerrah gerekti ki öyle böyle cerrah değil. Dışarıya çıktı, kapının ağzındaki bir taşın üstüne oturdu, düşünmeye başladı. Gün yeni doğmuş, dağların yamacına vurmuş, ortalığı bir ışık seline boğmuştu. Aşağıda uzakta ta Çukurova'ya kadar uzanan ormandan dumanlar yekiniyordu. Mağaranın yanından akan gözün altı apaydınlıktı. Işılayarak küçücük balıklarla birlikte bulutlar geçiyordu ak çakıl taşlarının üstünden. Hürü bir ara orada suyun dibinde bulutların üstünde kendi suretini görünce birden şaşırdı. Ocağı batasıca Hürü Cakarı dedi. Amma da kocamışsın. Oradan kalkıp başka yere oturdu. Ardından da Temir'i çağırdı. Gelene Temir. Buyur ana. Bu oğlan şimdilik iyi ya, dayanıyor ya. Böyle giderse uzun bir süre bu oğlan ölür. Ne yapalım ana? Ben bir şey düşünüyorum. 40 gözün ocağı buraya çok mu uzak? Epey uzakta ana. Sen 40 göz ocağını hiç duydun mu? Kim bilmez ki ana. 40 göz ocağının postunda şimdi Anacık Sultan oturuyor, değil mi? O oturuyor. Sen biliyor musun ki o Anacık Sultan yüreğinden yağlı kurşun yemişi yüreği parça parça olmuşu kurtarır. Herkes bilir ana. Kurşundan ölmüş ölüyü bile kurtarır. Kan ocağıdır o. Yeter ki bir yerden kan çıksın. 40 gözün ocağı onu sağaltamamış olamaz. Görülmüş duyulmuş değildir. Biz de düşündük 40 göz ocağını Battalağa'da. İnce Mehmet'i biz bu halde oraya götüremeyiz ki. Anacık Sultan da o ocağın huyu öyleymiş. Hiç yerinden kıpırdamazmış. Ben onu kıpırdatırım. Çok yaşlıymış o. Belki de 100 yaşında buraya nasıl çıkar ki? Sen İnce Mehmet'i aşağı indireceksin, olur mu? Şu dağın dibine. Jandarmalar daha başlarının telaşesindeler. Orada aşağıda bir yörük obasında ben Anacık Sultan'a gidiyorum. Sen beni Sarı Keçili'ye şimdi hemen götür. Şimdi Mehmet'in yerini Battal bilir, değil mi? Bilir. Onu aşağı indir. Ölürse de aşağıda ölsün. Burada dağ başında boku bokuna değil. Benim yaptığım çorbayı ihmal etmeyin. Ona her gün sabah, öğlen, akşam bu çorbadan yapın. Başka bir şey isterse de verin. İçeriye girdi. Uzun uzun Mehmet'e sarıldı. Onu öptü, kokladı. Ben gidiyorum oğul dedi. 40 gözün Anacık Sultanına gidiyorum. Ben dönünceye kadar dişini sık, dayan, ölme. Ben Anacık Sultan'ı alıp gelince kirpler yaraların sağalır. Bir de seni ona afsunlatırım ki sana kurşun değmez. Değse de geçmez. Top bile işlemez sana Anacık Sultan'dan sonra. Dişini sık yavrum, dayan yiğidim. Şu fıkara, şu dünyada kimsesiz, elsiz, ayaksız kalmış Hürüce için dayan. Ölme, ben dönünceye kadar. Mağaranın kapısının önünde durmuş hayranlıkla, sevgiyle, içi ığıl ığıl ederek ona bakıyor. Bir türlü adımını atıp da dışarıya çıkamıyordu. Allah'ım dedi, dudakları kıpır kıpır etti, ellerini havaya açtı, bir süre öyle tuttu. Allah'ım, koca Allah'ım, adı güzel Muhammed aşkına, uzun kılıçlı Ali aşkına, 40 göz ocağının bütün pirleri, ermişleri aşkına, oğlumu bana, fakir fıkaraya bağışla. Çıkarken onu bir daha göremeyecekmiş gibi dönüp dönüp baktı. Onun o gül yüzünü, ermişlere has o yumuşacık yüzünü gözlerinin içine, derinine, hiç unutmamacasına nakşediyordu. Temir atı çekmiş, kapıda onu bekliyordu. Oğlum dedi Hürü yalvarırcasına, benim gözlerimi ne olursun bağlama. Ben İnce Mehmet'in anasıyım, derimi yüzseler bile. Temir olur ana dedi, onu kucaklayıp ata bindirdi. Hürü ona şöyle atın üstünden eğilip baktı. Anan sana kurban olsun dedi. Anan senin şu altın gibi yalp yalp eden güzel bıyıklarına hayran olsun. İyi ettin de gözlerimi bağlamadın. Şu senin yoldaşın Mehmet var ya, ölmeyecek. Şen şakrak atını kayaların arasından sürdü. Sol yanına baktı ki, abo, ucu bucağı gözükmez bir uçurum. Onu buradan nasıl çıkardınız yavru? Sorma ana diye içini çekti Temir. Yokuş aşağı gidiyorlardı. Neredeyse at tepesinin üstüne dikilecek Hürü de şu uçurumdan aşağı uçacaktı. Keşke gözlerimi gene bağlasaydın. Gülüştüler. Bölüm 14. 40 göz ocağı orada çakmak taşından apak kayalıkların arasında, iri, yaşları belirsiz ağaçların yanında, Türkmen'in Horasan'dan geldiği yıllardan bu yana durup durur. Eski çakmak taşından örülmüş eve 3 tane kemerli kapıdan girilir. Kapılar meşelendir ve sağlamdır. Üstüne türlü çiçekler, kuşlar, böcekler, Kur'an'dan ayetler işlenmiştir. Her kapının işlemeleri arasında bir giz, bir afsun gizlidir. Bu ocak Horasan'dan bu yana bütün dertlere deva, hastalara şifadır. Yoksullar, düşkünler, başı dara gelmişler, dertlerine çareyi bu ocakta ararlar. O ulu ağaçların altından apakta bir su kaynar. Kayaları köpürerek, gürüldeyerek dolandıktan sonra yamaçtan aşağılara doğru inanılmaz bir hızla taşları oyarak iner. Kimileri bu suyun böyle sonsuz bir hızla akarken birdenbire olduğu yerde durduğunu, durmakla kalmayıp gözüne doğru aynı hızla gerisin geri aktığını gördüklerini söylerler. Toroslarda bunun böyle olduğu tartışılmaz. Tartışmak imansızlığı, zındıklığı kimsenin aklından bile geçmemiştir şimdiye kadar. Bahar inince kırk göz ocağının apak çakmak taşından keskin kayalıklı dağlarına, bir gece sabaha kadar kayalıklardan çatırtılar gelir. Bu gece bütün kuşlar, böcekler, kurtlar, kaplanlar, bir cümle yaratık ayaktadır. Ve sabah açılınca o sabah gökyüzünde bir damla bulut bile olamaz. Ortalığı göz kamaştıran bir aydınlık doldurur. Bu aydınlıkta bütün ak kayaları, geceliğin sarı çiçeklerin yararak çıktığı, bütün çatırtıların, çiçeklerin kayaları yarma sesleri olduğu anlaşılır. Bütün dünya, yeryüzü, gökyüzü gürüldeyerek koşan su sarıya keser. Dünya ardından aydınlanmış sarı bir billur gibi şavklanarak döner. Güz gelince de bakarsın ki o sarı çiçekler bir gecede yok olmuş gitmişler. Dünya gene süt beyaza keser. İlk güz günlerinin gecesi gündüzü gene inanılmaz, lekesiz bir aklık içinde döner. Gökyüzü, toprak, ağaçlar, otlar, tekmil çiçekler apaktır. Uçan kuşlar bile apak olurlar. Bir gece gene dünya çatırdamaya başlar, dağlar sallanır. Sabah olup da gün açınca insan şaşar kalır. Bu sefer de ak kayalıkları mavi çiçekler yarmıştır. Her şey ince, yumuşak, dokunsan bozulacakmış gibi duran uçuşan sımsıcak bir maviye kesmiştir. O mavinin içine bir kere giren cümle dertlerinden, karanlığından, karamsarlığından sıyrılıp apaydınlık bir maviyle dolar, anasından doğmuş gibi olur. Ölünceye kadar da içi pırpır ederek başına ne gelirse gelsin, ömrünün sonuna kadar hiçbir insanın erişemeyeceği bir çocuksu sevinçle mutlu olur. Ölmeden ömrünün her saniyesinde bir cennet coşkunluğunu, aydınlığını, sevincini yaşar. Buna erişmek, bu mavinin içine girmek, mavi sevincinin tapınmasını yaşamak o kadar kolay değildir. Zulübedenler, insanları aşağılayanlar, kanlılar, hak yiyenler, sömürenler, çalışmamışlar, hazır yiyiciler buraya gelemezler. Gelseler de bu mavinin içine giremezler. Girseler de öylesine sevinemezler. Yürekleri bir sevincin sıcaklığında, esrikliğinde, kendinden geçmişliğinde pırpır edemez. Hürü ana 1,5 gündür yoldaydı. Altındaki at sağlamdı ve yanındaki delikanlılar da birisi sağında, birisi de solunda ata ayak uydurarak yorulmadan çevik yürüyorlardı. Coşku ve korku içindeydi. Coşuyordu, kırk göz ocağına yüz sürecekti. Korkuyordu, kırk göz ocağının postunda oturan Anacık Sultan İnce Mehmet'i iyi etmeye yanaşmazsa. İşte o zaman ne yapardı bu hürüce, elsiz, ayaksız, kimsiz, kimsesiz kalırdı. O dünyalar kaplanı oğulcuğu da gözlerinin önünde can çekişe çekişe ölürdü. İşte o zaman da haşa huzurdan hürüce bu kırk göz ocağına. Haşa, haşa, dilleri çürüyesi hürüce, bütün bunları sen nasıl aklından geçirirsin? Allah da biliyor ki, bütün kulları da biliyorlar ki kırk göz ocağı kan ocağıdır. Kurşun yemişi ölüyse de bu ocağa ulaştırınca dirilir. Hele yaralıysa bu kapıdan yaralının ölü çıktığı, sakat kaldığı ne görülmüş ne de duyulmuştur. Hürüce o maviyi de görecek, o mavinin de içine girecek. 1000 yaşında da olsa Anacık Sultan'ı kandıracak, onu İnce Mehmet'in başına götürecekti. Yaşlı olsun varsın, ermişler, kırklara karışmışlar, yaşlanıp çökerler mi hiç? 40 gözün Anacık Sultanı şimdi 18 yaşında gibidir. Yeni filizlemiş bir şıvgacık dala benzer. O her sabah 7 veren bir gül, her seher, her sabah yeniden açar. Geyikler gelirler ona her sabah, boynuzlarında tan ışıklarının ipiltisi, tüylerinde sabah güneşinin yıldırtısı. 40 gözün bacıları da onları sağarlar. Sonra da her ay bir erkek geyik çöker kapıya, 3 gün 3 gece boynunu büküp gözlerini ocağa diker bekler. 3. gün onu keserler, postunu da kurutup Anacık Sultan'a getirirler. Anacık Sultan da o postu dünyanın bir yerindeki bütün kirlerden, kötülüklerden, zulümlerden arınmış bir kişiye gönderir. Bu kişi kadın ya da er kişi olabilir. Orada 40 göz ocağının tam üstünde de içine ışık doldurulmuş gibi şişmiş duran bir bulut kaynar. Oradan başka hiçbir yere kıpırdamaz. Bulutun altında da ak güvercinler. Yaratıklar içinde de en zavallısız kuş bu ak güvercin dedikleridir. Kırk gözün ocağına varmak, eşiğine yüz sürmek, kırk göz ocağının postunda oturanın yanına varmak o kadar kolay değildir. Eskiden kırk göz ocağında kırk kazan kaynar, buraya gelen hastalar, sayrılar, dertliler, yaralılar doyasıya yemek yer, geyik sütü içerlermiş. Afşar, Kürt, Türkmen beylerine, İran şahlarına, Osmanlı padişahlarına, kılıcı bir Konya'daki hünkâr dede, bir de buradaki kırk göz ocağı kuşatırmış. Bir kılıç kuşatsın diye bu kapıda aylarca, yıllarca bekleyen, bekleyip de kırk gözün pirini göremeden dönen çok bey, çok şah, padişah var imiş. Fakir fukaraya açılan kapılar bu zalim beylere, padişahlara kapanırmış. Kırk göz pirlerine 40 tane gönül gözleri olurmuş. Biriyle mağribi, biriyle maşrakı görürlermiş. Birisiyle cenneti, ötekiyle cehennemi, birisi iyi insanda, birisi zalimdeymiş. Biri geçmişte, biri gelecekteymiş. Birisi karıncada, birisi kuştaymış. Yağmurda, bulutta, suda, ateşte, yıldızlardaymış. Birisi insan yüreklerindeymiş. Bu kapıdan içeriye, bu kapı olduğundan beri kötülük, haram, zulüm girememiş. İşte şimdi de insan azıp dünya kirlenince bu kapıdan artık kolay kolay girilemiyormuş. Anacık Sultan, o da çok gençliğinde yakışıklı genç bir zalim beyin direnişini kıramamış, onun adımını eşikten içeriye attırmış da geyikler 7 yıl onun semtine uğramamış. Bulut o durduğu yerden çekilmiş gitmiş, güvercinler bir daha o yörelerde kanat çırpmamışlar. Su tersine akmamış, kayalar çatırdayıp sarı mavi çiçekler çakmak taşlarını yaramamışlar. Hürri Ana korkuyordu. 40 gözle bütün dünyayı gören her insanın bu iyi mi, kötü mü diye içini okuyan 40 gözün anacık sultanı onu içeriye almazdı belki. Bir kötülük yaptım mı, bir günah işledim mi diye bütün yaşantısını gözlerinin önünden geçiriyor. Bazen umutlanıp seviniyor, bazen de korkuyordu. Acaba günahı mı ya da sevabı mı daha çoktu? Düşündükçe hep sevabı ağır basıyordu. Gençliğinde daha Durmuş Ali ile yeni evliyken, o da askerdeyken başka birisiyle değirmende. Acaba Anacık Sultan bu kadar eski bir şeyi anımsar da onu içeri almaz mıydı? Çok eski, çok eski diye düşündü. Anacık Sultan da çok yaşlı. Sağ yanında giden delikanlıya sordu. Sen Anacık Sultan'ı gördün mü yavru? Gördüm dedi delikanlı. Çok mu yaşlı? Delikanlı şöyle bir tepeden tırnağa Hürri'ye baktıktan sonra, o senden genç. Hürri buna çok bozuldu. Nasıl olur, nasıl olur yavrum dedi alaylı dudakları titreyerek. Nasıl olur yavrucuğum, o Mustafa Kemal Paşa'ya kılıç kuşattığında o zaman daha Yunan Munan işi ortada yoktu. Ben küçücük bir kız, o koskocaman bir avrat idi. O senden genç ana, demek ki pirler kocamıyorlar. Kocamıyorlar yavrum, ah onlar kocamıyorlar. Şimdi oraya varınca kayalar yarılıp da mavi çiçekler ortalığa çıkınca her şey anlaşılacaktı. Yok, onu kayalar apak karşılarda hiçbir şey olmazsa işte o zaman şu kara başlı Hürri Ana da yanmıştı. Kör talihli İnce Mehmet'te. Yavru, sen buraya geldiğinde o kayaları çatır çatır çatlatarak çıkan mavi çiçekleri gördün mü? Kayaları çatırdadığını görmedim ya, çiçekleri gördüm. Kayaların yarıklarından fışkırmışlar, yazıya yabana bir mavi kilim gibi döşenmişlerdi. Ben de görür müyüm? Sen niye görmeyesin ana? Sen harama hiç uçkur çözdün mü yavrum? Delikanlı bir tuhaf baktı ona. Ben hiç uçkur çözmedim ki harama uçkur çözeyim. Hiç adam öldürdün mü? Öldürmedim. Sen hiç birisini dövdün mü? Delikanlı sustu, karşılık vermedi. Sana diyorum diye dikleşti Hürri Ana. Sen hiç adam dövdün mü? Dövdüm. Köpeklere vurdun mu? Vurdum. Hiçbir hayvan öldürdün mü? Öldürdüm. Kuş? Kuş da öldürdüm. O zaman sen 40 gözün anacık sultanını nasıl gördün? Demek ki hiç günahım yokmuş Hürri Ana. Ha. Hürri Ana sevindi. O değirmendeki işi şimdi kendisi bile hayal meyal anımsıyordu. Onlar o eski değirmene onunla 3 gün 3 gece kapanmışlar. İçeriden kapıyı kilitleyip soluk bile almadan, uyumadan, dinlenmeden sevişmişlerdi. Ama geçmiş zaman o günleri hep anımsamak, yeniden o tatları yaşamak istiyor. Bir türlü o eski tadı bedeninde bulamıyordu. Ama 40 gözü değil de 1000 gözü bile olsa Anacık Sultan o kadar eskiyi nasıl görecekti? O değirmen bile yıkılmış, yerinde yeller esiyordu. Ama başka günahları da vardı Hürri Ana'nın. Peki ya Anacık Sultan'ın hiç mi günahı yoktu? İnsan olur da kadın olur da hiç günahı olmaz olur muydu? Onu ateşle mi yıkamışlardı yani? Kim bilir bu iş nasıl bir işti? Akıl sır ermez. İşte gidiyordu oraya. Belki de mavi çiçekleri görüverirdi. Belki de daha kapıya varmadan Anacık Sultan onu 100 geri ederdi. Hele durun bakalım. Azıcık daha sabretmeli. Azıcık daha dişimizi sıkmalı. Ak göt, kara göt geçitte belli olur. Sultan Murat da yiğit, gözünü daldan budaktan esirgemez bir padişah imiş. Bağdat üstüne sefer eylemeye karar vermiş. O kavli kararında olsun, Murat'ın anası bir gün padişah oğlunu huzuruna çağırmış. Oğlum Murat demiş, sefere gidiyorsun Bağdat üstüne. Hayırlı, uğurlu, kademli olsun. Osmanlı büyük bir devlet, senin de yer götürmez askerlerin var. Ama Bağdat'ta yenir yutulur lokma değil, karşındakiler de epeyce güçlüler. Onun için sen sefere giderken yolunun üstündeki 40 göz ocağına uğramadan, onların desturunu almadan gitme. 40 göz ocağından kime destur çıkmışsa onun kılıcı keskin, bahtı ak olmuş. Unutma bu öğüdümü. Şunu da unutma, sen bir büyük padişahsın, gurura kapılırsın. 40 göz ocağının eşiğine giderken Allah huzurunda nasıl olursan orada da öyle dur. Ocağa girerken 7 kez toprağı öp. 3 eşik vardır ocakta, üçünde de niyaza dur. Sultan Murat'tır, anasının hayır duasını aldıktan sonra elini öpmüş, askerini hazırlamış, birkaç ay sonra da sefere çıkmış. Sefere çıkmış ya, o telaşı içinde her şeyi unutmuş, orduyu çekmiş, ta Diyarbakır'a kadar gelmiş. Diyarbakır'da uzun bir süre kalmış, oradan da bir türlü ayrılamıyormuş. Orduda dedikodu başlamış. Amanın ha, biz Bağdat'a sefere mi yoksa Diyarbakır'a oturmaya mı geldik? Padişahın bütün bunlar kulağına gidiyormuş. Gidiyormuş da bir türlü de yola çıkamıyormuş. Unuttuğu bir şey varmış gibi boyuna düşünüyor, kimseyle konuşmuyor, araştırıyormuş. Bir gün birden hak demiş, çok şükür Allah'ıma buldum. Hemen seraskerini, vezir büzerasını çağırmış. Amanın 40 göz ocağının pirini bana bulup getirin demiş. Seraskeri vezirleri, olamaz padişahın 40 göz ocağının piri ocağından çıkıp da hiçbir yere, çıkıp da kimsenin huzuruna varamaz demişler. Senin padişah baban, dedelerin hep onun huzuruna gidip kılıç kuşanırlardı. Konya'da Molla Hünkar neyse 40 göz ocağının pirleri de odur ve hem de ondan da 1000 beterdirler. Sultan Murat'tır, gidin getirin diye buyurmuş. Ben 40 göz 1000 göz dinlemem. Vezirler, vüzeralar derin konuşmalara dalmışlar. Padişaha birkaç kez daha gidip yalvarmışlar. Padişahtır diretmiş. Vezirler ne yapmışlarsa olmamış. Çarnaşar kalkmışlar, 40 göz ocağına gitmişler.